Ayrım 35.
Konu 25. Fransız soylu sınıfı üzerine. Keşiş Dubo, krallığımızın ilk zamanlarında Franklarda yalnız bir sınıf vatandaşın olduğunu söylüyor. İlk ailelerimizin soyluluk niteliğini küçümseyen bu iddia aynı şekilde, birbiri arkası sıra krallığa hükmeden üç büyük aileyi de küçümsemekten geri kalmaz. Demek oluyor ki onların büyüklüğü çok eski zamanlara dayanmıyor. Demek oluyor ki tarih onların aşağı tabakalara mensup oldukları yüzyılları aydınlatabilecek. Demek oluyor ki Şilperi'nin, Pepe'nin ve Hük Kape'nin soylu olmaları için menşelerini Romalılarda ya da Saksonlarda, yani boyunduruk altına alınmış milletlerde aramak gerekecek. Keşiş Dubo bu görüşünü ileri sürerken de Salik Kanun'a dayanıyor. Bu kanun diyor bize açıkça gösteriyor ki Franklarda iki sınıf yurttaş yoktu. Nitekim kanun öldürülen herhangi bir Frank için 200 su tazminat verilmesini buyuruyordu. Buna karşılık aynı kanun Romalılarda kralın dostu olan bir kişi öldürüldüğü takdirde 300 su tazminat ödenmesini, mülk sahibi Romalı için 100 su ödenmesini, haraç ödeyen Romalı için de 45 su tazminat ödenmesini emrederdi. Dipnot, kralın dostu sözünü Convive du Roi'ya karşılık aldık. Ödenen tazminatlar arasındaki farklar kişiler arasındaki başlıca ayrılıkların işareti olduğundan, Keşiş Dubo, Franklarda bir sınıf yurttaşın, Romalılarda ise üç sınıf yurttaşın bulunduğu sonucunu çıkarıyor. Şaşılacak şey doğrusu, nasıl olur da Keşiş Dubo işlediği hatayı anlamakta bu derece güçlük çekiyor? Gerçekten de öyle, Frankların egemenliği altında yaşayan Romalı soylular nasıl olur da daha çok tazminatı hak edebilirler ve yine nasıl olur da en ünlü Franklardan, en büyük komutanlardan daha önemli kişi olarak ortaya çıkabilirler? Galip milletin kendisini bu derece küçümsediğini, mağlup milleti de bu derece yükselttiğini gösterecek nasıl bir işaret var ortada? Üstelik Keşiş Dubo, öteki barbar milletlerin aralarında çeşitli vatandaş sınıflarının bulunduğunu gösteren kanunlarını da zikretmekten çekinmiyor. Bu genel kuralın Franklarda uygulanmamış olması doğrusu ya tuhaf bir şey olur. Bundan da Sayın Keşiş'in Salik Kanunu'nun metnini yanlış yorumladığını ya da yanlış uyguladığını anlaması gerekirdi. Oysa oncağız düştüğü hatanın farkında bile değil. Sözü geçen kanunu açtığımız zaman bir antrusyonun, yani kralın yiğitlerinden ya da vasallarından birinin öldürülmesi halinde ödenecek tazminatın 600 su olduğunu, buna karşılık Romalı bir dostun tazminatının 300 su, herhangi bir Frank'ın öldürülmesi halinde tazminatın 200 su, bir Romalı için tazminatın ise 100 su olduğunu görüyoruz. Bir çeşit köle ya da azat edilmiş köle olan haraca bağlı bir Romalı için tazminat miktarı 45 sudan ibaretti. Köle ya da azat edilmiş köle olan Franklar için ödenen tazminattan söz etmeyeceğim. Kanunda bu üçüncü sınıfın sözü geçmez de ondan. Keşiş Dubo ne yapıyor biliyor musunuz? Kanunda birinci sınıf Franklarda, yani antrisyonlarla ilgili maddeden hiç söz etmiyor. Arkasından da ölümü için 200 su tazminat ödenen Frank'la 3 sınıfa ayırdığı Romalıları karşılaştırıyor ve Romalılarda 3 sınıf, Frank'larda ise 1 sınıf insan bulunduğu sonucunu çıkarıyor. Ona göre madem ki Frank'larda 1 sınıf vardı, o halde Burginyonlarda da bir sınıf olması gerekirdi. Çünkü onların ülkesi bizim krallığımızın başlıca parçalarından biri olmuştur. Gel gelelim, Burginyonların kanunlarında 3 çeşit tazminat vardı. Biri soylu Burginyon ya da Romalı için, ikincisi daha aşağı tabakadan Burginyon ya da Romalı için, üçüncüsü ise her iki millette de daha aşağı tabakadan olan kişiler için. Keşiş Dubo bu kanunlardan hiç söz etmiyor. Kendisini her yandan sıkıştıran kanun metinlerinden nasıl kaçıp sıyrıldığını görmek, gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Büyüklerden, senyörlerden, soylulardan söz edildiği zaman kendisine, bunlar diyor sınıf ayrılıkları değil alelade ayrılıklardır. Nezaket gereği göz önünde tutulan farklardır, yoksa kanunun verdiği ayrıcalıklar değildir. Sözü edilen kişiler belki kralın meclisine dahil kişilerdi. Hatta Romalı da olabilirlerdi. Bununla beraber Franklarda yalnız bir sınıf insan vardı. Öte yandan bir yerde aşağı sınıftan bir Frank'ın sözü geçse keşiş hemen bunun bir köle olduğunu söyler. Schildberg'in fermanını o şekilde yorumlar da onun için. Bu ferman üzerinde biraz durmam gerekiyor. Keşiş Dubois fermanı meşhur etti. Ona dayanarak iki şeyi ispatlamak istedi de ondan. Birincisi, barbarların kanunlarında sözü geçen bütün tazminatların bedeni cezaya ilave edilmiş bir ceza olmasıydı ki, o zaman bütün eski belgeler alt üst edilmiş olurdu. İkincisi ise bütün özgür insanların doğrudan doğruya ve derhal kral tarafından yargılanmasıydı ki, bu da bize yanlış gibi geliyor. Çünkü o çağın yargılama usulünü gösteren birçok metin ve belgeler bunun aksini iddia etmektedir. Bir millet kurultayında kaleme alınmış olan bu fermanda şöyle denir. Hakim ünlü bir hırsız bulursa, Frank, Frankus olduğu takdirde elini kolunu bağlayıp krala gönderir. Yakaladığı hırsız daha zayıf bir kişi ise, de bellior persona, hemen orada asılır. Keşiş Dubois'a göre Frankus demek özgür insan demektir. De bellior persona ise köle demektir. Bir an için Frankus kelimesinin burada hangi anlama geldiğini bilmediğimi farz edeceğim. Yalnız daha zayıf bir kişiden ne kastedildiğini incelemeye çalışacağım. Bana kalırsa hangi dilde olursa olsun her çeşit karşılaştırma zorunlu olarak üç terimi gerektirir. En büyük, daha küçük ve en küçük. Burada söz konusu yalnız özgür insanlarla köleler olsaydı, fermanı kaleme alan daha zayıf bir kişi demez, doğrudan doğruya köle derdi. Şu halde burada de bellior persona, köle değil, kölenin üstünde bir insan anlamına gelir. Bunu böylece kabul ettikten sonra Frankus da özgür insan değil, ünlü bir insan anlamına gelir. Frankus burada işte bu anlama alınmıştır. Çünkü ülkelerde en güçlü, en kuvvetli kişiler, en itibarlı kişiler hep Franklar arasından çıkardı. Hakimlerle kontlar da bunları yola getirmekte güçlük çekerlerdi. Benim yaptığım bu açıklama ise hangi hallerde suçluların kralın huzuruna gönderilmesi, hangi hallerde gönderilmemesi gerektiğini gösteren birçok kapitülerle bağdaşmaktadır. Tegan tarafından yazılmış olan Vie de Louis Le de Bonheur adlı kitapta, piskoposların kölelikten gelen ya da barbarlar arasından çıkan piskoposların bu imparatoru küçük düşürdüklerini görüyoruz. Dipnot, Louis Le de Bonheur 813'te Charlemagne tarafından imparatorluğa ortak edilmiş, 814'te de imparator olmuştur. 817'de imparatorluğu bölmüş ve Lothar imparator olmuştur. Bu hükümdarın kölelikten kurtarıp Reims piskoposluğuna getirdiği Ebon'a, Tegan şunları söyler. Bunca iyiliğine karşı imparator senden ne gibi bir hizmet gördü? Seni özgürlüğüne kavuşturdu ama soyluluğa yükseltmedi. Hem zaten seni özgürlüğüne kavuşturduktan sonra soyluluğa yükseltemezdi ki. İki sınıf vatandaşın bulunduğunu gösteren bu sözler bile Keşiş Dubois'un kafa düzenini bozmaz. Buna da şu şekilde karşılık verir. Bu sözler Louis Le de Bonheur'in Ebon'u soylular sınıfına sokmadığı anlamına gelmez. Çünkü Reims piskoposu olmakla Ebon soyluluktan da üstün bir sınıfa mensuptu. Bu sözlerin ne demek istediğini varsın okuyucu takdir etsin. Burada papaz sınıfının soylu sınıfına olan üstünlüğü mü söz konusudur yoksa değil midir? Varsın onu da okuyucu takdir etsin. Keşiş Dubois devamla, bu sözler yalnız özgür doğan yurttaşların soylulukla yetinebileceğini gösteriyor, diyor. Toplum hayatında soylu insanla özgür insan çoğu zaman aynı anlama gelmiştir. Ne demek yani? Zamanımızda bazı burjuvalara soyluluk ünvanı verildi diye Vie de Louis Le Debonnaire'in bir bölümünü bu çeşit insanlara mı uygulayacağız? Keşiş Dubo devamla, belki Hebon, Franklarda değil de Saksonlarda ya da yurttaşların çeşitli sınıflara ayrıldığı başka bir Cermen topluluğunda kölelik etmişti, diyor. Demek oluyor ki Keşiş Dubo'nun belkisi yüzünden Franklarda soylu sınıfını kaldıracağız. Gel gelelim, Keşiş Dubo belki kelimesini hiçbir zaman buradaki kadar yersiz kullanmamıştır. Az önce Tega'nın kölelikten kurtulan ya da barbar insan topluluklarında çıkan psikoposları Louis Le Debonnaire'e düşman olarak ileri sürdüğünü görmüştük. Hebon bunları ikinci kategorisine değil birinci kategorisine girenlerdendir. Hem zaten Hebon gibi bir kölenin Sakson ya da Cermen olduğu nasıl söylenebilir? Bir kölenin ailesi, dolayısıyla milliyeti de olamaz. Louis Le Debonnaire Hebon'u azat etmiş. Azat edilen köleler efendilerinin kanununu kabul etmek zorunda oldukları için Hebon da Frank olmuş, Sakson ya da Cermen değil. Şimdiye dek hep saldırdım, biraz da kendimi savunayım. Biliyorum, bana diyeceksiniz ki antrisyonlar topluluğu devlette özgür kişilerden ayrı bir sınıf meydana getirmişti. Ama tımarlar başlangıçta muvakkatken sonradan kayda hayat şartıyla verildiğinden durum ilksiz bir soylu sınıfının teşekkülüne olanak veremezdi. Ayrıcalıklar babadan oğula geçen bir tımara bağlı değildi de ondan. Monsieur de Valois'a Franklar yalnız bir sınıfın bulunduğu sanısını veren herhalde bu düşünce olacak. Keşiş Dubo da ondan almış bu sanıyı ama kötü kötü kanıtlar kullanmak suretiyle berbat etmiş. Her ne halse benim yukarıda kendi kendime çıkışmak için ileri sürdüğüm şeyi Keşiş Dubo 40 yıl düşünse bulamazdı. Çünkü Romalılar da 3 sınıf soyluluk kabul ettikten sonra birincisine kralın yiğitlerini dahil eden Keşiş Dubo, bu ünvanı antrisyon ünvanından daha çok ilksiz bir soyluluk gösterdiğini iddia edemezdi. Ama yine de dolaysız bir karşılık vermek gerek. Antrisyonlar ya da yiğitler tımarları olduğu için bu ünvanları almış değillerdi. Salt antrisyon oldukları için kendilerine tımar verilirdi. Bu kitabın ilk konularında söylediklerimi hatırlayın. Senyörlerin sonradan sahip oldukları tımar daha önce sahip oldukları tımarın aynı değildi. Bununla beraber başka bir tımarları daha vardı. Tımarlar doğuşta verilirdi. Millet kurultaylarındaki kararlarla verilirdi ve nihayet tımar sahibi olmak hem soyluların yararına hem de hükümdarların yararına olduğu için verilirdi. Bu aileler hem hükümdara gösterdikleri bağlılıkla hem de bir tımara sahip olacak yetkide oldukları için öteki aileler arasında sivrilirlerdi. Bundan sonraki kitabımda zaman koşulları sayesinde birçok özgür insanların bu ayrıcalıklardan nasıl faydalandıklarını ve dolayısıyla soylu sınıfına nasıl girdiklerini göstermeye çalışacağım. Böyle bir şey ne Gontran zamanında vardı ne de yeğeni Schildberg zamanında. Charlemagne'ın hükümeti zamanında ise bu usulün konduğunu görüyoruz. Charlemagne zamanında her ne kadar özgür insanlar tımar sahibi olmak hakkından tüm yoksun değillerse de, Tega'nın yukarıda sözü geçen kitabından azat edilmiş kölelerin böyle bir haktan tüm yoksun bırakıldıkları anlaşılıyor. Eski Fransız soylu sınıfının ne olduğunu bize anlatmak için Türkiye'de yürürlükte olan usulden söz etmeye kalkan Keşiş Dubo, Louis Le Debonnaire ile Charles Le Chauve'un hükümetleri zamanında halk tabakasından kimselerin yüksek rütbe ve makamlara getirilmelerinden Fransızların yakındıkları gibi Türklerin de yakındıklarını söyleyebilir mi? Charlemagne zamanında bundan yakınan yoktu. Çünkü bu hükümdar her zaman eski aileleri yenilerden ayrı tutmuştur. Louis Le Debonnaire ile Charles Le Chauve ise böyle bir şey yapmadılar. Okurlarımın Keşiş Dubo'ya çok güzel ve çok değerli kitaplar borçlu olduklarını unutmamaları gerek. Onun hakkında hüküm verirken bu kitabını değil öteki kitaplarını ele almalı. Keşiş Dubo birçok yanlış şeyler söylüyor bu kitabında, sebebi de şu. Gözlerinin önünde konusunu bulunduracak yerde Comte de Boulainvilliers'in kitabını bulunduruyor. Bütün bu eleştirmelerimden şu sonucu çıkaracağım. Bu büyük adamın hata işlediğine bakılırsa, benim şahsen hata işlememem için ne büyük çabalar harcamam gerekecek Allah bilir. 31. Kitap. Krallıklarındaki devrimlerle ilgili olarak Franklarda derebeylik kanunları kuramı. Konu 1. Görevlerle tımarlardaki değişiklikler. Önceleri kontlar görevleri başına bir yıl için gönderilirlerdi. Çok geçmeden görevlerini satın almaya ve böylece devamlı bir hale sokmaya başladılar. Clovis'in torunlarının saltanatından itibaren buna bir örnek bulabiliyoruz. Poenius adında birisi Auxerre şehrinde konttu. Görevinin devamını sağlamak için oğluna para verip babasının yerini aldı. Görülüyor ki krallar daha o zamanlar kendi bağışlarını bile kötüye kullanmaya başlamışlardı. Krallık kanunları gereğince tımarların babadan oğula geçmesi yasaktı ama krallar da öyle kolay kolay tımar alamazlardı. Tımar verip alma işi kurultayların başlıca uğraşlarındandı. Ne yazık ki az önce sözünü ettiğimiz kötüye kullanma işi buraya da bulaştı. Kontlar gibi tımar sahipleri de para vermek suretiyle tımarlarından yararlanmaya devam ettiler. Bu kitabın sonraki konularında göstereceğim gibi, hükümdarlar belli bir süre içinde hibe ettikleri topraklardan gayri, devamlı olarak arazi hibe etmeye de başladılar. Bir an geldi saray hibe ettiği toprakları geri almak istedi. Bu davranış genel bir homurtunun ve Fransa tarihinde gördüğümüz o meşhur devrimin meydana gelmesine sebep oldu. En meşhur olayı da bu devrimin Brünnhold işkencesi denen işkencedir. Bunca kralın kızı, kız kardeşi, annesi olan Romalı bir edile ya da bir prokonsüle yakışacak eserleriyle tarihe ün salan, iş konusunda da anadan doğma bir yeteneği bulunan, uzun zaman halkın saygısını kazanmasını sağlayan birçok meziyetleri bulunan bu kraliçe, herhangi bir özel nedenden ötürü milletin gözünden düşmemiş olsaydı, elbette ki ülkesindeki itibarı bir hayli bozuk olan bir kral tarafından öyle utandırıcı, öyle ağır işkencelere uğratılmazdı. Dipnot, edil, Roma'da bir çeşit belediye müfettişi. Clotaire kendisini 10 kralın ölümüne sebep olmakla suçladı. Oysa bu krallardan ikisini Clotaire'in kendisi öldürtmüştü. Birkaçının ölümüne ise ya kaderin cilvesi ya da başka bir kraliçenin kötülüğü sebep olmuştu. Fredegond'un döşeğinde rahat rahat ölmesine izin veren, korkunç cinayetlerin cezalandırılmasına engel olan bir millet, Brünnhold'un cinayetlerini pekala vurdum duymazlıkla karşılayabilirdi. Brünnhold bir deveye bindirilip askerler arasında dolaştırıldı. Ordunun gözünden düştüğünü gören bir işaretti bu. Fredegar'ın dediğine bakılırsa Brünnhold'un sevgilisi olan Proter, senyörlerin mallarına mülklerine el koyar, gelirlerini kendi kesesine aktarır, soylular sınıfını küçümsermiş. Bundan ötürü de hiç kimse görevinde kalıp kalmayacağını bilemezmiş. Bu hareketlerden müteessir olan askerler onu çadırında hançerle öldürdüler. Brünnhold da bunun intikamını almak için ya da aynı planın devamını sağlamak için kötülüklerini her gün biraz daha arttırdı. Tek başına hüküm sürmek isteyen, içinde korkunç bir öc almak duygusu bulunan Brünnhold'un oğulları galip geldiği takdirde kendisinin mahvolacağına kesin olarak inanan Clotaire, bizzat kendisine karşı tertiplenen bir harekete katıldıysa da, ya beceriksizliği yüzünden ya da olayların gidişine uymak zorunda kaldığından Brünnhold'u suçladı ve bu kraliçeye olmadık işkenceyi etti. Warnascher, Brünnhold'a karşı düzenlenen suikastın ruhuydu. Burgonya Sarayı başkanlığına atandı. Dipnot, Maire de Palais sözünü saray başkanı diye çevirdik. Bunların nasıl atandıklarını, ne gibi yetkilere sahip olduklarını bu kitabın 3. ve 5. konularında bütün ayrıntılarıyla göreceğiz. Bunlar o çağların başkanlarıydı adeta. Clotaire'i sıkıştırıp hayatının sonuna kadar bu görevde bırakılacağına dair söz aldı. Bu bakımdan saray başkanlarının durumu Fransız senyörlerinin durumundan farklı oldu. Başkanın otoritesi kralın otoritesinden ayrı bir otorite olarak ortaya çıkmaya başladı. Milleti en çok dehşete düşüren şey Brunehaut'un naipliği sırasındaki o korkunç idaresi oldu. Kanunlar hüküm sürdükçe hiç kimse tımarının elinden alınmasından yakınamazdı. Çünkü kanun tımarı kendisine hepten vermiş değildi. Ama cimrilik, kötüye kullanma, ahlaksızlık tımarların hepten verilmesine sebep olunca bu kez dalavere ile mal mülk sahibi olanlar yine dalavere ile mallarının mülklerinin ellerinden alınmasından yakınmaya başladılar. Bu iş kamunun yararına yapılsaydı belki kimse sesini çıkarmazdı. Ama ne ahlaksızlığı gizliyorlar ne de memleketin içinde bulunduğu düzeni ortaya atmaktan geri kalıyorlardı. Bir yandan hazinenin çıkarlarını ileri sürüyorlar, öte yandan hazineyi hiçbir kayda tabi olmadan istedikleri gibi boşaltıyorlardı. Hükümdarın ihsanları artık görülen hizmetlere karşılık bir ödül, bir mükafat olmaktan çıkmıştı. Brunehaut içinden pazarlıklı bir kadındı. Eski ahlaksızlığın sebep olduğu kötüye kullanmaları aynı ruh haletiyle düzeltmeye kalktı. Gelip geçici istekleri öyle zayıf bir insanın istekleri değildi. Senyörlerle büyük komutanlar işin kötüye varacağını anlayınca bizzat kraliçeyi yıkmaktan çekinmediler. O çağa ait bütün belgeleri ele geçirmemiz olanaksız. Şimdiki olaylar hakkında köylü ne biliyorsa, o çağın olayları hakkında da o kadar bilgisi olan vakanüvislere gelince, onlar da son derece kısır kişilerdi. Bununla beraber kötüye kullanmaları önlemek amacıyla, Clotaire'in Paris Din Meclisi'ne verdiği kanun, bu hükümdarın ayaklanmalara sebep olan şikayetleri ortadan kaldırmak istediğini gösterir. Bu kanunda Clotaire bir yandan kendi selefleri tarafından verilmiş ya da kabul edilmiş tımarların tümünü benimsediğini bildiriyor. Öte yandan da o zamana dek yiğitlikleriyle senyörlerinin ellerinden alınmış olan malların mülklerin kendilerine iadesini buyuruyordu. Kralın söz konusu meclise verdiği ayrıcalık bundan ibaret değildi. Papaz sınıfının ayrıcalıklarına karşı ne yapılmışsa hepsini düzeltti. Piskopos seçimlerinde sarayın etkisini hafifletti. Kral vergi işlerini de düzene koydu. Bütün yeni vergilerin kaldırılmasını istedi. Gontran, Sigber ve Şilperi'nin ölümünden sonra alınmaya başlanan geçit vergilerinin alınmamasını buyurdu. Yani Fredegond ile Brunehaut'un naiplikleri zamanında yapılmış olan şeylerin tümünü hükümsüz ilan etti. Kendi malı olan hayvan sürülerinin şunun bunun otlaklarında otlatılmasını da yasak etti. Az sonra Clotaire'in yaptığı ıslahatın çok geniş olduğunu, medeni hukuk alanına giren işlerin tümünü ilgilendirdiğini göreceğiz. Konu 2. Mülki idare nasıl ıslah edildi? O zamana kadar milletin kendisini idare edecek olanları seçerken ya da söz konusu kişilerin davranışlarını yargılarken işi hafif tuttuğuna, sabırsızlık alametleri göstermediğine şahit olmuştuk.